Ayrım 9.
Oysa babam kârın şirkette kalmasını, şirketin hızla güçlenmesini istiyordu. Bu arada paraya ihtiyacı olan ortaklarımızın hisselerinin bir kısmını satmak istediklerini duyduk. Onların satma niyetleri ortaya çıkınca biz tereddüde düştük. Acaba memleketin konjonktürü bu yükün altına girmemizi teşvik edecek yönde mi gelişiyordu? Üstelik Bosnalıların istedikleri fiyat kabul edilebilecek rakamların da çok üstündeydi. Ahmet Dallı Bey görüşlerine saygı duyduğumuz bir insandı. Akbank'ta bizimle çalışırken görmüştük ki gözü kapalı taraf tutmayan hakkın ve haklının yanında olabilen bir kişiliğe sahiptir. Bosnalılar fiyat konusunda kesin yetkiyi ona bırakmışlardı. Ahmet Dallı Akbank'tan ayrıldıktan sonra Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nda görev kabul etmişti. Kendisini ziyarete gittim. Öncelikle Bosna'daki hisse senetlerini satın almanın yararlı olacağını söyledi. Bizim de gönlümüz o yöndeydi ama kendimize destek arıyorduk. İş hisse senetlerinin fiyatı konusuna gelince kendine göre makul gördüğü fiyatı ortalayarak bana kabul etti. Bu fiyat bizden çok Bosnalıların lehineydi. Ama biz Ahmet Dallı'nın adalet anlayışına saygı duyduğumuzdan sesimizi çıkarmadık. Böylece Bosnalıların hisselerinden %14,5'ini daha satın aldık. Biz kârı sermayeye katıp işi daha büyütmek istiyorduk. Onlar ise aksine parayı dağıtalım diyorlardı. Bu anlayış farkından dolayı Bosnalılar %35,5'lik hisselerini de sattılar. Bosna hisselerinin tamamı Sabancı ailesine geçmiş oldu. 15. İşin danasıyla uğraşmaktan anasına vakit kalmıyordu. Sanayileşme hareketinin yeni yayılmaya başladığı 1950'li 1960'lı yıllarda müteşebbis sadece bir tek üretimle uğraşmıyor, o üretime bağlı birçok hizmeti de yürütmek zorunluluğunda kalıyordu. Çünkü o yıllarda büyük sanayiyi destekleyecek yan kuruluşlar ortaya çıkmamıştı. Küçük sanayi büyük sanayiyle işbirliğine hazır değildi. Hatta hizmet sektöründekiler kamyoncusu, lokantacısı hazır değildi. Mesela biz Bosna fabrikasında üretimi yürütebilmek için sadece tekstilcilik yapmıyorduk. Fabrikanın makinelerinin tamiri ve yedek parça ihtiyacının karşılanması için Adana'nın en büyük torna atölyesine de sahiptik. Ve bu atölyenin işletilmesi sorumluluğunu taşıyorduk. Torna atölyesinde kocaman tornalar, frezeler, presler lazım olduğunda el altında bulunsun hesabıyla günlerce boş yatar, bu tezgahların başında ustalar boş otururdu. Biz Bosna'da Adana'nın en büyük marangozhanesini kurmuştuk. Çünkü ihtiyacımız olan sandıkları yapacak bir kuruluş bulamıyorduk. Bosna'nın yemek servisini biz yapmak zorundaydık. 3.000-5.000 işçiye her gün yemek çıkardığımıza göre Adana'nın ve hatta Türkiye'nin en büyük mutfağının lokantasının işletmecisi durumundaydık. Kendi ürettiğimiz malları, ham maddelerimizi kendi kamyonlarımızla taşıdığımızdan, Adana'nın en büyük nakliyecisi, işçilerimizi otobüsle taşıdığımızdan, Adana'nın en büyük otobüs işletmecisiydik. Bunları yapan, bunları yapmak mecburiyetinde kalan bir müteşebbis acaba asli işine kendini ne kadar verebilir? Zamanla şartlar değiştikçe bütün bu işleri başkalarına devrettik. Daha önceki bu tecrübenin çok yararı oldu. Bazı vesilelerle bize başvuranlar olur. Sabancı topluluğuna dair şu fabrikanın bu kadar matbaa işi var. Onu başkalarına yaptıracağınıza gelin bir matbaa kurun da kendiniz yapın. Şu kadar ihracat yapıyorsunuz. Gelin birkaç gemi alın da kendi malınızı kendiniz taşıyın. Bu kadar işçiniz var, onların yemeğini çıkarmak için büyük bir mutfak kurun gibi. Kardeşlerim gibi ben de bunlara benzer teklifleri tebessümle karşılarım. Biz bu yollardan geçip bugünlere geldik. Bırakalım herkes en iyi bildiği işi yapsın. Herkes her işi yapmaya kalkarsa sonuçta kimse bir şey yapamaz. 16. Kardeşlerim. 6 erkek kardeştik. En büyüğümüz İhsan ağabeyim 1931 yılında doğmuştu. Ben 1933 yılında doğdum. Diğer kardeşlerim birer yıl arayla dünyaya geldi. Hacı 1934, Şevket 1935, Erol 1936 ve Özdemir 1937 yılında doğdular. Ağabeyim rahmetli İhsan benden 2 yaş büyüktür. Çocukluğundan beri futbola düşkünlüğü vardı. İlkokul sıralarında ince yapılıydı. Sonra okula devam etmedi. Fakat futbol sevgisi sürdü. Şişmanladı, boyu da uzundu. Şişmanlık ve iri yapılı vücudu şahsiyetini, hareketlerini etkilemeye başladı. Babam İhsan ağabeyimi işe ısındırmak için Akçakayalı Sarraf Mehmet Efendi'nin oğlu Celal Ilgın'la ortaklaşa Adana'da Çakmak Caddesi'nde bir manifatura dükkanı açtı. Ağabeyim dükkana %50 ortaktı. Babam İhsan ağabeyimden 10 yaş kadar büyük, dolayısıyla hayat ve iş tecrübesi bulunan Celal Ilgın'dan ağabeyime göz kulak olmasını rica etmiş. O da ağabeyimi İstanbul'a alışverişe götürür, daima yanında gezdirirdi. Buna rağmen ağabeyim bir süre sonra bu işten soğudu, futbolla ilgisi ise devam ediyordu. Burada bir konuyu belirtmekte yarar vardır. Ağabeyim herhangi bir işe sahip çıkmaz görünmesine, aileyle anlaşmazlıklara düşmesine rağmen ölümünden 3-4 yıl önceye kadar kütlü, yani çekirdekli pamuk alım işini aksatmadan yürütmüştür. Sabah erken kalkar, ailenin kütlü alımlarına katılır, hatta bu işi zaman zaman tek başına da yapardı. Askere gidip geldikten sonra annem ve babam ağabeyimi evlendirmeye karar verdiler. O yıllarda teyzem Pakize Civelek Ceyhan'da otururdu. Annem teyzemi çok sevdiği gibi babam da teyzemin kocası rahmetli Mehmet Civelek'le iyi anlaşırdı. Değişiklik olsun diye her hafta sonu annem ve babam Ceyhan'a onları ziyarete giderlerdi. Birlikte öğle yemeği yenirdi. Teyzemin fasulye pilakisi, mantı gibi yemekleri çok meşhurdur. Ağabeyim İhsan'ın evlenme konusu konuşulurken teyzem Ceyhan'daki bir öğretmenin kızından söz etmiş. Akçakayalı olan Rukiye öğretmenin Yüksel adında bir kızı varmış. Bizimkiler Yüksel'i İhsan ağabeyime istediler. Ailesinin rızasına rağmen Yüksel'in bu evliliği güç kabullendiği bilinir. Görünürde Yüksel İhsan ağabeyimin şişmanlığından hoşlanmamış ise de gerçekten bir öğretmen kızı olması sebebiyle kocasından başka bekleyişleri bulunduğu da seziliyordu. İhsan'ın bir evlilik sorumluluğu taşımasına pek güvenmediklerinden bizimkiler Yüksel'i eve gelin aldılar. Ağabeyimin Yüksel'den 3 çocuğu oldu. Bu arada futbol dışında ciddi bir konuyla da ilgilenmedi. Ailenin sanayi kuruluşlarında da ticari kuruluşlarında da yeterli sorumluluklar almadı. İhsan evlendikten sonra da ev ve iş dışındaki hayatı tercih etti. Zamanının çoğunu Adana'da Demirspor Futbol Kulübü'nde geçirirdi. Buradaki çevresi İhsan Ağa diyerek kendisini aşırı derecede severler sayarlardı. Onu güler yüzlü, hoş sohbet, çok ama çok yardımsever, fakir fukara babası olarak tanırlardı. İhsan ağabeyimin eşi Yüksel'le evliliklerinden 2 kız bir erkek çocuğu oldu. Kızların büyüğü Güler, erkek çocuklardan sonra aileye giren ilk kız torunu olarak anne ve babamın ve özellikle babamın büyük sevgisini, ilgisini kazandı. Ağabeyim İhsan'ın Adana'da bir başka hanımla ilişkisi olmuştur. Bu ilişkiye başta babam ve annem olmak üzere hepimiz büyük tepki gösterdik, üzüldük. Fakat ağabeyim bu ilişkiyi sürdürdü. Ağabeyimin ilişkisi olan hanımın ismi Nevin Tenik'ti. Bu hanımdan Sevgi ve Sevilay isimli 2 kız ve Murat isimli bir erkek çocuk dünyaya gelmiş. Hanımla nikah bağı olmadığından bu çocuklar Tenik soyadını taşırlarmış. Fakat daha sonra nesebi gayri sahih çocukların nesep tasihleriyle ilgili olarak çıkan af yasasından yararlanılarak bu 3 çocuğun da soyadları Sabancı olarak tasih edilmiş. Biz bu ilişkiyi ailece tasvip etmediğimizden İhsan ağabeyim hayattayken de onun ölümünden sonra da Nevin Tenik Hanım'ı ve çocukları hiç görmedik. Ağabeyim İhsan öldüğünde ise nikahlı eşi Yüksel ve nikahlı eşinin 3 çocuğu yanında af yasasından yararlanarak nesep tasihi yapılan ve soyadı Sabancı olarak değişen Nevin Tenik Hanım'dan doğma 3 çocukla ağabeyim İhsan'ın mirasının paylaşılmasına katıldılar. Hacı. Hacı benden bir yaş küçüktür. Belki bu nedenle çocukluğumuzda en çok hacıyla beraber olduk. Evde 6 erkek kardeş, 6 karyolalı bir odada yatardık. Sonra eve 2 oda ilave edildi. Hacıyla aynı yatak odasını paylaştık. İkimiz de talebelik hayatını fazla sevmedik. Hacı ortaokul son sınıfta tahsili bıraktı. Önce Akbank'ta stajyer memur olarak çalıştı. Sonra kütle alımlarında babama yardım etmeye başladı. 15-16 yaşına geldiğinde babam Erciyes Palas altındaki dükkanlardan birinde Hacı ile Albert Diop için bir mağaza açtırdı. Albert Diop ve Ömer Sabancı firması adını taşıyan bu ortak dükkanda Kleber Coinbus lastikleri, bisiklet, motosiklet, buzdolabı satılıyordu. Inter ve Vabis kamyonlarının, sonra da Peugeot ve Chrysler otomobillerinin acentesi oldular. Bu iş birkaç yıl sürdü. Hacı 1954'te Bossa'ya geldi. Ben o yıllarda muhasebede çalışıyordum. Sonra umum müdür muavini oldum. Hacı alım satıma bakıyordu. Askerlik görevi için gidince benim işlerim Hacı'ya geçti. Umum müdür muavini oldu. Daha sonra Hacı Ankara'ya askerlik hizmetini yapmaya gitti. Dönüşünde ailemiz amcamın kızı Özcan'la evlenmesini uygun gördüler. Onlar da evet deyince inşaat halindeki Bossa apartmanının karşısında 3 evlerde amcamın oturduğu eve Hacı 3 güveyi olarak gitti. Bir yıl beraber oturdular. Gülnaz bacı ağlayarak anneme, "Sen nasıl anasın? Herkes eve gelin alır, sen aslan gibi oğlunu iç güveyi veriyorsun," dermiş. Sonra Bossa apartmanının inşaatı bitti. Amcam apartmana geçti. Onlar 3 evlerde oturmaya devam ettiler. Hacı ile Özcan Sabancı'nın çocukları ailenin ilk erkek torunuydu. Babamız Hacı Ömer'in adını koydular. 1963 yılında Mehmet, 1965 yılında Demet doğdu. Hacı Adana'daki işlerin sorumluluğunu üstlendi. Bossa, Teksa, Marsa, Sapeksa ile Çimse onun bebekleriydi. Daha sonra Vaksa işleri gelişince hayır hizmetleri vaktinin büyük bölümünü almaya başladı. Çocukları büyüyüp yurt içinde ve yurt dışında tahsillerini tamamladıktan sonra işlerin başına geçmeye başladı. Hacı da İstanbul'da Çengelköy sahilinde satın aldığı ve onarttığı yalıda daha çok kalma fırsatını buldu. Sabancı Center tamamlanıp orada bir ofisi olduktan sonra zamanını Adana ve İstanbul arasında pay etti. Hacı işleri dışında Adana Sanayi Odası Başkanı olarak mesleki faaliyetlere büyük zaman ayırırdı. Ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları ve Tekstil İşveren Sendikaları Başkan Yardımcılığı sorumluluklarını da taşıyordu. Sabancı topluluğunun gelişen iş hacmi içinde Hacı Zaman'la Çimento grubu ile gıda ve yünlü pamuklu tekstil gruplarının başkanlığını üstlendi. Çimento'da Avrupa'nın devi CBR ile %50-%50 ortaklık tesisinde, Fransız Carrefour büyük mağaza zinciriyle ortaklık kurulmasında, Kraft ve Danone firmalarıyla ortaklık kurulmasında kişisel çabalarıyla başarıya ulaştı. Hiç beklenmedik bir dönemde Hacı akciğer kanserine yakalandı. Tüm tedavi imkanlarının kullanılmasına rağmen erken kaybettik. İşte başarıları yanında zamanının büyük bölümünü verdiği Vaksa'nın hayır işlerinde geride bıraktığı yüzü aşkın kalıcı eser onun bu fani hayata katkılarını ortaya koyuyor. Hacı'nın büyük oğlu Ömer Holding ve Yönetim Kurulu'na üye olarak girdi. Sasa'nın sorumluluğunu üstlendi. Arzu'yla evliliğinden Hacı ve Hakan isminde iki çocuğu var. Oğlu Mehmet gıda grubunda sorumluluk üstlendi. Zeynep'le evliliğinden Faruk Selami isminde bir oğlu var. Kızı Demet, Cengiz Çetin Doğan'la evlendi. Pırıl ve Merve isminde iki kızları var. Demet önce Teksan'ın konfeksiyon bölümünde, daha sonra tekstil üretiminin diğer alanlarında sorumluluk üstlendi. Çalışmayı seven, başarılı bir iş kadını oldu. Şevket. Şevket ilkokulda da derslerini seven bir çocuktu. O yıllarda Adana yakınındaki Tarsus Amerikan Koleji ünlü bir okuldu. İlkokulu bitirince yatılı olarak Tarsus Amerikan Koleji'ne yazdırdılar. Başarılı oldu. Hafta sonu cumartesi pazar günleri eve döndüğünde evimiz neşelenirdi. Koleji tamamladığında diğer arkadaşları gibi yurt dışında tahsiline devam etmek istedi. Babam bu isteği önce tereddütle karşıladı. Kendisi okumamıştı ama okumanın gereğini iyice içine sindirmişti. Ayrıca yabancı bir dilin insan değerini daha da arttıracağı fikrine sahipti. Kardeşimi ancak bir tanıdığının yanına gönderebilirdi. Yurt dışında bir tanıdığın kontrolü olmadan oğlunun yanlışlıklar yapma tehlikesinden korktuğu anlaşılıyordu. Bossa'nın makine alımları sırasında babam Manchester'da Modern & Platt firmasının müdürlerinden Mr. Cheshire isimli bir İngiliz'e tanışmış, dost olmuştu. Madem ki Şevket yurt dışında tahsil yapmak istiyor, Manchester'da Mr. Cheshire'ın yanına gitsin dedi. Şevket Manchester'da yüksek tahsilini tamamladı, tekstil mühendisi oldu. Dönüşünde Bossa'nın teknik mutfağına girdi, iplikhanede çalıştı, teknik müdür oldu, askerliğini yaptı. Askerlikten sonra aile Şevket'i evlendirmek için kız aramaya başladı. Ahmet Sapmaz'ın ilk eşinden 7 kızı, babamın 6 oğlu vardı. Ahmet Sapmaz ile Hacı Ömer pek çok işi ortak yapmışlardı. İki aile arasında bir akrabalık kurulması da kısmetmiş, kuruldu. Sapmazların kızlarından Hayırlı lisede öğrenciydi. Şevket'le birbirlerini beğendiler, evlendiler. Onlar için Bossa apartmanından bir daire döşendi, yerleştiler. Adana'daki işlerimizin bir bölümünün sorumluluğunu üstlenen Şevket'in bir süre sonra Avrupa'da gelişen işlerimizin başına geçmesine karar verdik. İlk yıllarda Türkiye Avrupa'dan sadece mal alıyordu. Kredi imkanları sınırlıydı. Türkiye'nin döviz imkanları sınırlıydı. Değişik kollardaki yatırımın ve üretimin aksamaması için ilişki içinde bulunduğumuz firmalarla yakınlığın önemine inanarak Frankfurt'ta bir ofis açtık. Şevket eşini çocuklarını alarak Almanya'ya taşındı. Yurt dışındaki faaliyetleri önce ithalat işlemlerinde daha sonra ihracata geçişte ve ihracatın gelişmesinde büyük yarar sağladı. Şevket iş imkanlarının gelişmesi doğrultusunda ofisini Frankfurt'tan Londra'ya taşıdı. Sabancı topluluğunun Londra'daki teşkilatını geliştirdi. Kardeşimiz Özdemir'in vefatından sonra Türkiye'ye döndü. Üzerindeki sorumluluklara ek olarak Özdemir'in bıraktığı boşluğu doldurma fedakarlığını gösterdi. Oğlunu ve kızlarını yurt içinde ve yurt dışında iyi okullarda okuttu. Kızı Sadıka'nın Kazım ve Can isminde iki oğlu var. Kızı Emine Erhan Kamışlı ile evlendi. London School of Economics'i bitiren Emine Aksigorta'da çalıştı. Eşi Erhan Kamışlı Çimento grubunun başında. Fethi Ali ve Kerem isminde iki oğlu var. Şevket'in oğlu Ali ise Kolombiya'da MBA derecesi aldıktan sonra bankada çalıştı. Ardından holdingde sorumluluk üstlendi. Vuslat Doğan'la evlendi, iki çocuğu oldu. Şevket de İstanbul'da Kanlıca'da bir yalı satın aldı. Zamanının büyük bölümünü İstanbul'da geçiriyor. İşleri ve sorumlulukları nedeniyle Londra'daki evini de açık tutuyor. Ayın belli günleri İngiltere'de kalıyor. Erol. Erol küçüklüğünden beri disiplinli, intizamlı, temizliğe düşkün, uslu bir çocuktu. Aile bağları kuvvetliydi. İlkokuldan sonra onu da Şevket'in yanına Tarsus Amerikan Koleji'ne gönderdiklerinde annesini babasını evini özleyerek ağlaması, eve dönmek istemesi olay oldu. Babam otoritesini kullandı. Hayır, dönmek yok, okumaya devam edeceksin dedi. Kardeşim bir süre sonra okudu. Böylece Erol da okumamış bir iş adamı olmak yerine tahsilli bir iş adamı olabilme şansına kavuştu. Şevket İngiltere'de olduğundan Erol da Manchester'a Mr. Cheshire'ın ve Şevket'in yanına gönderildi. Orada yüksek tahsilini ekonomi dalında başarılı şekilde tamamladı. Askerliğini yaptıktan sonra Bossa un fabrikasına veznedar ve müdür oldu. Fakat daha ilk günlerden itibaren ailenin mali ve finansman işlerindeki bütün sorumluluklar Erol'a geçti. Ailenin fon akımlarını o yönlendirmeye başladı. Bugün de aynı sorumluluk ondadır. Erol'un evlenmesi söz konusu olduğunda ailenin İstanbul'la ilgisi artmıştı. Babam ve annem Emirgan'daki atlı köşke gidip geliyorlardı. İşte bu sırada Kadir Has'ın eşinin akrabalarından Belkıs'ı annem görüp çok beğenmiş. Erol'la tanıştırıldılar, anlaştılar. Düğünleri Adana'da yapıldı. Onlar da Bossa apartmanında bir daireye yerleştiler. Akbank'ın genel müdürlüğü Adana'dan İstanbul'a naklolunduğunda Erol da evini İstanbul'a taşıdı. Önce Bebek'te bir apartman dairesinde kalıyorlardı. Sonra gene Bebek'te bir ev satın alıp yerleşti. Erol bütün çabasını banka ve sigorta faaliyetlerinde yoğunlaştırdı. Akbank'ın ve sigorta grubunun başarısı onun gayretlerinin eseridir. Kızlarını yurt içinde ve yurt dışında iyi okullarda okuttu. Suzan Halık Dinçer'le evlendi. Bir oğlu bir kızı oldu. Oğluna Haluk Akay, kızına Ceyda ismini koydular. Çiğdem Faruk Biren'le evlendi. Suzan da Çiğdem de Akbank'ta üst yönetici olarak çalıştı. Suzan Dinçer profesyonel bir bankacı olarak yönetime giderek artan sorumluluk üstlendi. Genel müdür muavini oldu. Haluk Dinçer ve Faruk Bilen de holdingde tepe yönetici olarak sorumluluk taşıyor. Özdemir. Özdemir de Şevket ve Erol'un geçtikleri yoldan yürüdü. Tarsus Amerikan Koleji'ne, oradan Manchester'da Mr. Cheshire'ın yanına gitti. Kimya mühendisliği tahsili yaptı, daha sonra İsviçre'de aynı dalda ihtisas sahibi oldu. Babamın ölümünde tahsili bitmek üzereydi. Cenaze merasimine geldi, birkaç hafta sonra geri döndü, tahsilini tamamladı, askerliğini yaptı. O da İstanbullu bir ailenin çocuğuyla Sami Girişken'in kızı Sevda'yla evlendi. Bossa apartmanında Özdemir içinde bir daire döşendi. Özdemir dünyaya açık kişiliğiyle Sasa'yı, Temsa'yı şaha kaldırdı. Teknoloji transferi ve ortaklıklar kurmada çok başarılı oldu. Önce otobüs, sonra inşaat ve yol makineleri, nihayet otomobil üretiminde ülke çapında büyük atılımlar gerçekleştirdi. Çocukları büyüyünce İstanbul'da bir ev kurma arayışına girdi, Beylerbeyi'nde bir yalı yaptırdı. Karısını, oğlunu ve kızını İstanbul'a taşıdı. Adana'ya gittiğinde Sabancı Apartmanı'ndaki dairesinde kalıyordu. Hiç beklenmedik bir zamanda terörün kurbanı oldu. 1996 yılının 9 Ocak günü İstanbul'da Sabancı Center'ın Holding Kulesi'nin 25. katındaki odasında Toyota'sa Genel Müdürü Haluk Görgün'le iş konuşması yaparken çok iyi korunduğu sanılan binaya giren teröristler önce kapılarındaki sekreter Nilgün Hasefe'yi, daha sonra Haluk Görgün ile Özdemir'i tabancayla öldürdüler. Bu katliamın nedeni hiç anlaşılamadı. Failleri olarak belirlenenlerden yakalanan tek kişi hapishanede öldürüldü. Sır perdesi aralanamadı. Olan Özdemir'e ve çalışma arkadaşlarına oldu. Özdemir Sabancı'nın farklılığı proje üretme becerisiydi. Bu beceri doğuştan gelme bir yetenek değildir. Bu beceri eğitim, teknolojik gelişmeleri izleme, yoğun dış temas, ilişki kurma ve organizasyon yetenekleri ve dinamizm yumağından oluşur. Kamuoyu Özdemir Sabancı'yı Toyota Otomobil Fabrikası nedeniyle tanıdı. Toyota Otomobil Fabrikası Türk otomotiv sanayiinde çağdaş teknolojiye geçişte ve dışa açılmada kilometre taşıdır. Rakip otomobil üreticileri bile Türkiye'de otomobil sanayinin tarihini Toyota'dan önce ve Toyota'dan sonra diye iki devreye ayrılır derler. Özdemir Sabancı Toyota'dan önce Japon Mitsubishi firmasıyla işbirliği halinde Adana'da Maraton ve Prenses tipi otobüs üretimini gerçekleştirdi. Mitsubishi ile işbirliği halinde gerçekleştirilen yatırımda çağdaş teknolojiyle donatılmış otobüs üretiminin gerçekleşmesi, yıllar önce Türkiye'ye gelen ve teknolojilerini geliştirmeyen, tesislerini modernleştirmeyen rakipleri harekete geçirdi, sektöre dinamizm getirdi. Adana'daki Mitsubishi tesislerinde daha sonra küçük ve orta boy ticari araç üretimi başladı. Özdemir Sabancı'nın kamuoyunca bilinmeyen ana uğraş alanı petrokimya ürünleriydi. 1966 yılında Adana'da kurulan Sasa'yı dev bir kimya tesisi haline getirmişti. Üretiminin yarısından fazlasını Batı pazarına ihraç eden ve 1995 yılı cirosu 25 trilyon lira dolayına ulaşan Sasa'ya ek yeni petrokimya tesislerini projelendirmiş, uygulama aşamasına getirmişti. Özdemir Sabancı'nın proje pipeline'ını, yani proje paketinin içinde yer alan ve uygulama aşamasına gelen bağlantıları yapılan önemli projeler şunlardı. Yumurtalık'ta yeni bir polyester ve sentetik elyaf tesisi kuruyordu. Bu 450 milyon dolarlık bir yatırımdı. Yumurtalık'ta 250 milyon dolarlık yatırımla enerji üretimine geçiyordu. DMT, yani dimetil terefthalat ve TPA, tereftalik asit isimli kimyevi maddelerin ham maddesi olan paraksilen üretmek için dünyanın kimya devleriyle ortaklık halinde Yumurtalık'ta 500 milyon dolarlık en ileri teknolojide bir tesis gerçekleştiriyordu. Sasa'nın DMT üretim kapasitesini 100 bin tondan 240 bin tona yükselten yatırım tamamlanırken, polyester, elyaf, iplik ve pet şişe üretiminde DMT yanında TPA üretmek için dünyanın petrol devlerinden Amoco ile 450 milyon dolarlık bir yatırım için anlaşmaya varmıştı. Dünyanın petrokimya devleri Amerikan ve Avrupa firmalarıyla Avrupa'da ortak yatırım projelerine başlamıştı. Sasa'da yıllardır birlikte proje çalışması yaptığı arkadaşı Ali Doğan Eserce'ye ölümünden önceki hafta şunları söylermiş. Ne oldu ne değişti bilmiyorum. Çoğu rakibimiz olan Amerikalı, Avrupalı ve Japon yabancı firmalar şimdi Avrupa'da ve Türkiye'de bizimle ortaklık yapmak için her gün bir proje teklif ediyorlar. Değişen bir şey yoktu. Yabancılar Özdemir Sabancı'nın doğurgan yapıcı kişiliğini keşfetmişti. Nedim Bozfakıoğlu der ki, Özdemir Sabancı insanın aklından geçiremeyeceği şeyleri proje haline getirip ortaya koyma ve insanları ikna etme yeteneğine sahip bir müteşebbisti. Vizyon denilen şey herhalde budur. Özdemir Sabancı'nın insanın aklından bile geçmeyen projeleri havadan sudan hayali projeler değildi. Hepsi dünya kalitesine ve dünya fiyatlarıyla üretim yapan, kısa sürede kazanç sağlayan projelerdi. İşte bu nedenle Özdemir Sabancı son yıllarda Japon sermaye çevrelerinin, Avrupa ve Amerika kimya devlerinin peşinden koştukları Türk müteşebbisi olmuştu. Özdemir Sabancı iş doğurma, aş doğurma yeteneği üstün bir kişiydi. Türkiye böyle insanlar sayesinde gelişecek. Türkiye'de yeni projeler hazırlanacak, yeni yatırımlar yapılacak. Türkiye dünya kalitesine ve fiyatında üretim gerçekleştirerek dünya pazarında rekabete çıkacak ise, Özdemir Sabancı gibi insanlar sayesinde olacak bu. Her Türk insanı Özdemir Sabancı çizgisine kolay kolay gelmiyor. Özdemir Sabancı'nın kaybı sadece Sabancı topluluğu ailesi için değil, Türk sanayi için de bir kayıp oldu. Çünkü en olgun çağında, en verimli olacağı dönemde, en önemli projeleri gerçekleştirmek üzereyken bir kurşun aldı götürdü. Özdemir Sabancı'nın terör kurşunuyla hayatını kaybetmesi, maalesef başta Japon sermayesi olmak üzere ABD ve Avrupa firmalarının Türkiye'ye bakış açılarını olumsuz etkiledi. Çünkü o çevrelerde Özdemir Sabancı Türkiye'nin en fazla bilinen, tanınan müteşebbislerinin başında geliyordu. Özdemir Sabancı çalışacağı kişileri seçmekte çok titizdi. Yetenekli kişilerle, üreten kişilerle çalışırdı. Özdemir Sabancı ile birlikte hayatını kaybeden Toyota'sa Genel Müdürü Haluk Görgün, Japonya dışında bir otomotiv fabrikasına Japon kalitesinde üretim becerisini göstermiş, yerli ve yabancı otomotiv sanayi üreticilerinin beğendiği çok iyi yetişmiş ve yetenekli bir profesyonel yönetici, Sekreter Nilgün Hasefe yetenekleri, birikimi ve kişiliğiyle gerçek bir yönetici sekreteriydi. Üçü de yok oldu. Özdemir'in yurt dışında çok iyi eğitim gören oğlu Demir Sabancı Holding'in yönetiminde görev yapıyor. Kızı Serra Sabancı yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamladı. 17. Evliliğim.